Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 38.
David Gundlach'ın gözleri şaşkınlık içerisinde neredeyse yuvalarından uğrayacaktı. 28 kilometre ileride dünyanın en büyük yolcu gemisinin 35 dakika sonra olacağı noktada denizden gökyüzüne muazzam bir ateş seli yükselmişti. Gece nöbetinde bulunan diğer 3 adam lanet olsun bu da neydi diye bağırdılar. Monterey'den Queen Mary 2'ye derhal rotanızı iskele tarafına kırın. Biz ne olduğunu araştıracağız. Gundlach sağ tarafındaki Amerikan kruvazörünün son hızla deniz yüzeyi üzerinde titreşerek sönmeye başlayan alevlere doğru ilerleyişini izledi. Countess of Richmond'ın başına hiç kuşkusuz korkunç bir kaza gelmişti. Kendi görevi aradaki mesafeyi korumaktı. Suda insan olması durumunda Monterey onları kurtaracaktı. Yine de kaptanı köprüye çağırmak akıllıca olacaktı. Geminin kaptanı köprüye geldiğinde ikinci kaptanı ona gördüklerini anlattı. Aralarındaki mesafe 33 kilometreye çıkmıştı ve hızla artmaktaydı. USS Light Gulf onlara iskele tarafında eşlik etmeyi sürdürüyordu. Monterey ise doğruca yangın yerine doğru ilerliyordu. Ve kaptan da Monterey'e bu pek olası görünmese de sağ kurtulan olup olmadığını araştırması için onayını verdi. İki adam güvenli köprüden alevlerin titreşerek yok oluşunu izlediler. Son kalan alevler kayıp geminin yakıtının son kalıntıları olmalıydı. Monterey daha felaket yerine ulaşmadan geminin aşırı uçucu yükü yanıp bitmişti. Queen Mary 2'nin kaptanı bilgisayarlara yeniden Southampton rotasına geçmek üzere gerekli komutları verdi. Son Söz Sayfa 375. Olayla ilgili kovuşturma başlatıldı. Bu kaçınılmazdı. Bu kovuşturma tam 2 yıl sürdü. Yalnızca televizyonda bu tür şeyler birkaç saat içerisinde hallolur. Ekiplerden biri gerçek Java Star'ı araştırma işini üstlendi. Tezgaha konulduğu andan LPG yüklenerek Brunei'den Batı Avustralya'nın Fremantle kentine doğru yola çıkışına kadar her şeyi en ince ayrıntısına dek inceledi. Yalan söylemek için hiçbir nedenleri olmayan bağımsız tanıklar Kaptan Herman'ın görevinin başında bulunduğunu ve her şeyin yolunda olduğunu doğruladı. Kısa bir süre sonra gemi başka iki kaptan tarafından Borneo'nun en kuzey doğu ucundan geçerken görülmüştü. Kaptanlar geminin taşıdığı patlayıcı yük nedeniyle oldukça açıktan geçtiğini ayrımsamış ve geminin adını kayıt defterine not etmişlerdi. Son yardım çağrılarının eldeki tek kaydı Norveçli bir psikiyatra dinletildi ve uzman konuşan kişinin sesinin çok iyi İngilizce bilen ve görünüşe göre büyük baskı altında bulunan bir Norveçli'ye ait olduğunu teyit etti. Kaptanın bildirmiş olduğu koordinatları kaydedip doğruca oraya yönelen soğutucu gemisinin kaptanı bulunarak sorgulandı. Kaptan duyup gördüklerini bir kez daha aktardı. Ne var ki açık deniz yangın uzmanları, eğer Java Star'ın makine dairesindeki yangın gerçekten iddialardaki gibi Kaptan Herman'ın gemiyi kurtaramayacağı kadar korkunçsa, taşıdığı yükün de alev almış olmasını gerektirdiğini söylediler. Böyle bir durumda da felaketin gerçekleştiği yerde, üzerleri kumaş brandalı kurtarma botlarının bulunması olanaksız olurdu. Birleşik Devletler'e ait savaş helikopterlerince desteklenen Filipinli özel komandolar Zamboanga Yarımadası'na görünürde Abu Sayyaf üslerine baskın düzenlediler. Geniş çaplı bir aramadan sonra kara ormanda yaşayan ve zaman zaman teröristlerle çalışmakla birlikte onlar adına kurşuna dizilmeye niyeti olmayan 2 iz sürücüyle geri döndüler. Adamlar ormanın tam ortasında dar bir dere ağzında üzerinde adamların oksijen kaynaklarıyla çalıştığı küçük bir tanker gördüklerini anlattılar. Java Star'ı araştıran ekip raporunu 1 yıl içerisinde tamamladı. Raporda Java Star'ın açık denizde çıkan bir yangın nedeniyle batmadığı, hasarsız bir şekilde kaçırılmış olduğu yazılıydı. Tankeri kaçıranlar denizcilik aleminin bu tankerin artık var olmadığını sanması için çok büyük çaba harcamışlardı. Mürettebatın hayatını yitirmiş olduğu zaten uzun bir süreden beri varsayılıyordu. Ama bu konudaki resmi bir doğrulama henüz alınmamıştı. Bu araştırmalar sırasında da bütün görevliler yalnızca görevlerini yerine getirmek için bilmeleri gerektiği kadarını biliyorlardı. Meselenin bir sigorta sorunu olduğu söylenmiş, onlar da buna inanmışlardı. Başka bir ekip gerçek Countess of Richmond'ın akıbetini araştırmakla görevlendirildi. Araştırmalar Alexander Zeebart'ın Londra Crutched Friars'daki bürosundan mürettebatın ve ailelerinin en ince ayrıntılarına dek soruşturulduğu Liverpool'a kadar uzanıyordu. Soruşturmalar sonucunda Countess Singapore'a Jaguar marka arabaları getirdiğinde her şeyin yolunda olduğu ortaya çıktı. Kaptan McKendrick limanda Liverpool'da eski bir arkadaşıyla karşılaşmış ve denize açılmadan önce onunla birlikte bir bira içmişti ve evine telefon açmıştı. Bağımsız tanıklar, Countess'ın Kinabalu'da değerli ahşap yüklediği sırada gerçek kaptanı tarafından yönetildiğini açıkladılar. Ne var ki Java adasının Surabaya limanına gittiklerinde geminin yükünün devamı olan Asya ipekli kumaşlarını almak üzere oraya hiç uğramamış olduğunu öğrendiler. Diğer yandan Londra'da Zeebert and Abercrombie nakliyeci firmadan yükün sevk edildiğine dair onay almıştı. Demek ki bu onay sahteydi. Bay Lampong'un bir robot resmi çizildi ve Endonezya ülke güvenliği söz konusu kişinin uzun zamandır Cemaat-i İslamiye'ye maddi destek sağladığından kuşkulanıldığını ama aleyhinde bir türlü sağlam kanıt bulunamadığını açıkladı. Hemen geniş çaplı bir arama başlatıldı. Ancak adam insan kaynayan Güneydoğu Asya'da izini kaybettirmeyi başarmıştı. Ekip Countess of Richmond'ın Celebes denizinde kaçırılmış olduğu sonucuna vardı. Geminin evrakları, kimliğini belirten kodları ve transponderi yok edilmiş, sonra da mürettebatı ile birlikte batırılmıştı. Mürettebatın yakınlarına durum zaman kaybedilmeden bildirildi. Bu vakanın kapanmasını sağlayan bilgileri Doktor Ali Aziz El Hattab sağladı. Telefonları dinlenmeye devam edildiği için Orta Doğu'ya gitmek üzere bir uçakta yer ayırttığı öğrenildi. MI5'in karargahı olan Thames House'da yapılan bir toplantıda bu kadarının da fazla olduğuna karar verildi. Dinleme ekibinin Hattab'ın banyoda olduğunu bildirmesi üzerine Birmingham polisine bağlı özel bir ekip Kuveytli akademisyenin evinin kapısını kırarak onu üzerinde bornozuyla tutukladı. Ama El Hattab zeki bir adamdı. Evi, arabası, bürosu, cep telefonları ve bilgisayarları büyük bir özenle araştırıldığı halde aleyhinde kanıt olabilecek hiçbir şey bulunamadı. Hattab nazikçe gülümserken avukatı şikayette bulunarak polisin kanunen bir sanığı resmi suçlama olmadan 28 günden daha fazla gözaltında tutamayacağını işaret etti. Ancak müvekkili Belmarsh cezaevinden çıkarken yeniden tutuklanınca gülümsemesi silindi. Bu defaki tutuklama gerekçesi Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin bulunmuş olduğu iade başvurusuydu. Bu mevzuatta herhangi bir zaman sınırı bulunmamaktadır. Hattab doğruca hücresine geri döndü. Bu defa avukatı iade başvurusuna hararetli bir biçimde itirazda bulundu. Kuveyt vatandaşı olarak Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı bile değildi ama zaten konu da bu değildi. Dubai'deki antiterör merkezi rastlantı eseri bir tomar fotoğraf ele geçirmişti. Bu fotoğraflarda El Hattab, El-Kaide ulağı olduğu bilinen ve uzunca bir süreden beri gözlenen bir Arap yelkenlisinin kaptanıyla samimi bir konuşma yaparken görülüyordu. Bir de Resul Haymen'in kent merkezinin hemen dışındaki terörist yatağı olduğu belirlenen villaya girip çıkarken çekilmiş fotoğrafları vardı. Londralı hakim gördüklerinden son derece etkilenmişti ve Hattab'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne teslim edilmesine karar verdi. El Hattab bu kararı temyiz etti ama ikinci davayı da kaybetti. Elindeki yüksek majestelerinin hapishanesiyle özel kuvvetin Körfez'deki çöl üstünde gerçekleştirecekleri, yoğun sorgulaması dışında seçeneği olmadığı için kraliçenin konuğu olarak ülkede kalmayı talep etti. Bu bir sorundu. İngilizler tutuklama kararı için ellerinde geçerli bir neden olmadığını ileri sürdüler. El Hattab Heathrow Havalimanı'na götürülmesine Ramakkal'a bir anlaşma önerdi ve konuşmaya başladı. Sorgulamalara dinleyici olarak katılan CIA görevlileri bir defa konuşmaya başladıktan sonra adeta bir bendin yıkıldığını ve itirafın seller gibi akmaya başladığını anlattılar. Hattab o güne dek batıda yaşamış, hiçbir suç olayına karışmamış olan ve Anglo-Amerikan haber alma örgütleri tarafından kimlikleri bilinmeyen yüzü aşkın El-Kaide ajanını ele verdi ve 24 gizli banka hesabını açıkladı. Sorgulamayı sürdüren ajanlardan birisi El İsra adlı gizli bir El-Kaide projesinden söz ettiğinde Kuveytli'nin neredeyse dili tutuldu. Bundan haberleri olabileceği aklına bile gelmemişti. Ama sonra yine konuşmaya başladı. Londra ile Washington'ın bildiği her şeyi teyit etti ve daha fazlasını da anlattı. Üç Endonezyalı dışında Countess of Richmond'ın son yolculuğuna katılan herkesin kimliğini tek tek açıkladı. İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde doğup büyüyen ve Kaptan McKendrick'in yerini alarak telsiz konuşmasında ikinci kaptan David Gunt'la kandırmayı başarabilen Pakistan kökenli delikanlının geçmişi ve ailesiyle ilgili her şeyi biliyordu. Ayrıca onlar bunun farkında olmasalar da Donna Maria ile mürettebatının bilerek kurban edildiğini itiraf etti. Bu Amerika başkanının bir yolcu gemisiyle Atlantik Okyanusu'na yapacak olduğu yolculuğun herhangi bir kuşkuya dayanılarak iptal edilmemesi amacıyla yapılmış bir şaşırtmacaydı yalnızca. Sorgulama sırasında konu ustaca El Hattab'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki villada sorguladığını bildikleri Afgan'a getirildi. Aslında kesin olarak bilmiyorlardı, yalnızca tahmin ediyorlardı ama Hattab hiç duraksamadan anlatmaya başladı. Kabil dışında kan dökerek büyük bir cesaretle cezaevi aracından kaçmayı başaran gizemli Taliban komutanının Resul Hayme'ye geldiğini teyit etti. Onunla ilgili bütün ayrıntıların Kabil'deki El-Kaide sempatizanları tarafından kontrol edilip onaylandığını anlattı. Kendisi Körfez'e uçup kaçağı olabildiğince uzun bir süre sorgulaması için Eyman el-Zevahiri tarafından şahsen görevlendirilmişti. Ve Afgan'ın kimliğini yıllar önce Tora Bora'da bir mağara hastanesinde yaptıkları bir konuşmaya dayanarak teyit eden kişi de şeyhin kendisi olmuştu. Afgan'a El-İsra'ya katılma ayrıcalığını tanıyan kişi de şeyhti ve El-Hattab da o adamı diğerleriyle birlikte Malezya'ya göndermişti. Anglo-Amerikan sorgulama uzmanları El-Hattab'ın hayatının geri kalanını da karartmaktan büyük bir zevk alarak ona Afgan'ın gerçekte kim olduğunu açıkladılar. Son ayrıntı da bir el yazısı uzmanınca hazırlanan, Labuan Adası'ndan gelen dalgıç çantasının içinden çıkan notu yazan kişinin kayıp albay olduğunu onaylayan bilirkişi raporuydu. Kazaya komitesi sonunda Mike Martin'in Labuan'dan sonra terörist kimliğinde Countess of Richmond'a bindiği ve gemiden zamanında inmeye başarabildiğini gösteren hiçbir kanıt olmadığı kararında birleşti. Countess'in neden zamanından 40 dakika önce havaya uçmuş olduğu sorusu raporda yanıtsız kalmıştı. İngiltere'de ardında iz bırakmadan ortadan kaybolan bir kişi ancak 7 yıl sonra resmen ölü ilan edilebilir. Ancak Doktor El-Hattab'ın sorgulaması tamamlandıktan sonra Londra Westminster kentinin adli tabibi St. James Street'teki Brooks Kulübü'nün özel salonunda çok gizli bir akşam yemeğine davet edildi. Onun dışında yemekte yalnızca 3 kişi vardı. Garson yanlarından uzaklaştıktan sonra adli tabibe gerekli açıklamalarda bulundular. Bunu izleyen hafta içerisinde adli tabip Doğu ve Afrika İlimleri Okulu'nda akademisyen olarak görev yapan Dr. Terry Martin'e ağabeyinin 18 ay önce iz bırakmadan ortadan kaybolan paraşüt alayından Albay Mike Martin'in ölümünden ötürü duyduğu üzüntüyü dile getiren bir mektup gönderdi. SAS alayının Hereford kentinin hemen dışındaki ana karargahının önünde herkesçe saat kulesi diye tanınan oldukça tuhaf bir yapı durmaktadır. Alay birkaç yıl önce eski üssünden yeni arazisine taşındığında kulenin taşları tek tek sökülerek yeni binanın önüne kurulmuştu. Adından beklendiği gibi kulenin tepe kısmında gerçekten de bir saat bulunmaktadır. Ancak asıl ilginç olan kulenin üzerinde görevleri başında yaşamlarını yitiren tüm SAS komandolarının adlarının yazılı olduğu 4 cephesidir. Ölüm kağıdının imzalanmasından kısa bir süre sonra saat kulesinin başında bir anma töreni yapıldı. Törene üniformalı bir düzine asker, 10 erkek ve 2 kadın katıldı. Kadınlardan biri MI5'in şefi, diğeri ise şehit düşen askerin eski eşiydi. Görev başında yaşamını yitirmiş olma statüsü de ona birkaç tereddütten sonra tanımışlardı. Ancak en yukarıdan gelen baskı ve eldeki tüm verilere dayanarak özel kuvvetin başkanı ile alay komutanı bu statünün geçerli olduğunda karar kılmışlardı. Albay Mike Martin ıssız bir yerde kaybolup bir daha ortaya çıkmayan ne ilk ne de son SAS komandosuydu. O kasvetli Şubat gününde batıdaki sınırın diğer tarafında güneş Wales'ın dağlarının ardında batarken kısa tören devam ediyordu. Törenin sonunda rahip Yuhanna İncil'inden alınmış geleneksel sözleri söyledi. Kimse dostları için yaşamını feda etmekten daha büyük bir sevgiye sahip olamaz. SAS alayının emekli albayı paraşütçü Mike Martin'in bunu kendi varlığından bile habersiz olan 4000 kişi için yapmış olduğunu yalnızca saat kulesinin başında toplanmış olan insanlar biliyordu. Kitabın sonu.
Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.